kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali, 11. ayrım. Kafasındaki yeri ufaktan genişlemeye başlamıştı Pervin'in. Yolda eve gittiklerinde çalışma boyunca Refik'e bir şeyler sormak isteği dolanıp durdu içinde Pervin'le ilgili. Ne soracaksın? Röntgen'e gideceğini söylemen bile doğru değil. Akşama doğru çay molası vermişler. Zühtü Bey çıkacağım diye tutturmuş. Makbuş önleyebiliyormuş ancak. Bu deliği bu acize tutar deyip odasına makbuş için bir kanepe koydurmuş arkadaşı doktor bilmem kim. Ahsen Bey mi dediler? Kafasındaki karışıklığa karşın çalışmaları bugün daha verimli olmuştu gündüzlerin. Dışarıda düzenlenen çay masasında uzunca bir söyleşiye daldılar. Sanat, edebiyat, sinema sanatı, tiyatro derken şiire kalındı. Seniye Metin Eloğlu'nun şiirlerine bayılıyormuş. Çekingence söylediği bu söze abisi öyle kızgın bakıyordu ki gülecekti gündüz. Derdi nedir bu iki kardeşin? Kendi pek tanımıyor Eloğlu'nu. Ona mı içerledi? Masadaki havadan mutluluk duymaya başlamıştı gündüz. Biraz geçince Refik de yumuşar oldu. Hadi sen de Kafka'dan başla oğlum. Bize kendi şiirlerinizden okur musunuz abi? Refik'in sözleriyle bir tuzağa düşülecekmiş gibi duraladı gündüz. Bu da nereden çıktı gibisine bakındı. Gülümsemeye çalıştı. Hepsinin gözleri üstündeydi. İnanmayacaksınız ama, dedi. Hiçbiri aklımda yok. Güldü. Önümüzdeki hafta dergide çıkacak, dedi. İsterseniz getiririm okursunuz. Ötekiler de gülümsedi. Konuyu atlamak için hemen aldı gündüz. Ahmet Arif'ten, Hasretinden Prangalara Eskittim'den söz açtı. Şahin çok seviyordu. Ahmet Arif'ten dizeler okumaya başladı. Gündüz'e döndü Pervin. Şiirlerinizi unutmanız... Uygun sözcük arar gibi duraladı. Şaşırtıcı, dedi. İnsan yazdıklarını hiç unutmaz gibi geliyor bana. Yalan söyledin demeye mi getiriyor bu kız? Sessizlik oldu. Kollamasına karşın sözlerinin gündüzü tedirgin ettiğini görünce konuyu geçiştirmek ister gibi bardağına uzandı. Çayınız bitmiş, dedi. Yenileyeyim. Sevecenlik vardı sesinde. Sen öyle olmasını istiyorsun. Sana yeni çay verdi, o kadar. Kırdığı potu düzeltme çabasında belki. Ne potu? Yalan söyledin demek istemedi ki. Bu kız bir şeyler arıyor. Aradığını bulmuş o. Arayıp duran sensin. Hem de bulamayan. Hiç de bulamayacağım besbelli. Birazdan ağzımdan söz açsam mı şunlara? Aç da bul aradığını. Şiir konuşmaları tavsamıştı. Bir dönüşün sessizliğine girmişlerdi ki. Asıl Nazım'ı severim ben, dedi gündüz. Nazım Hikmet'i. Sessizlik daha da koyulaştı sanki. Damdan düşer gibi mi olmuştu? Aldırmadan sürdürdü. Benzeri yeryüzünde bile az. Neruda, Aragon filan. Küçümsenen, yatsınan işçi sınıfımızın evrensel adamı. Şiirimizde anıt. Şahin'in yüzünde mutluluk dolaşıyordu. Bir de Pervin'in mi? Yo, susuyor. Hepsi susuyor. Seniye evecen bakıyor. Bu Refik de hep taş gibi. Döndü. ''Hiç Nazım'dan okudun mu?'' dedi Refik'e. ''Hayır, görmedim.'' Kestirip atmıştı. Gittikçe soğuyan bir suskunluk yaşanıyordu. Şahin bir şeyler söylese ya, bakındı gündüz. ''Hadi Nazım'dan bir şeyler oku Pervinciğim.'' Refik davrandı birden. ''İşbaşı yapalım mı?'' dedi gülerek. Herkes bu öneriyi bekliyormuş gibi yekinde oturduğu yerden. Sandalye takırtıları, çay için teşekkürler arasında masadan ayrılıp odaya geçtiler. Gündüz renk vermemeye çalışıyordu. Ne var bozulacak? Kimlerle olduğunu daha iyi anladın. Bir daha da unutma. Şahin boşuna susmadı ya, çalışmanın havasına uzun süre giremediler. Gene oradan buradan konuşmalarla geçti bir süre. Saat 10'a geliyordu ki bıraktılar. Salıya kadar izin istiyordu Refik. Hem yapılanları bir toparlasındı. Zühtü Bey'in hastalığı da girince stüdyo işi aksamıştı. Montaj masası boşalıyordu. Yarın öbür gün bir kaptırsındı bakalım. Gündüz'e de iyi gelmişti bu. Şahin'le çıktıklarında kızlar yoktu. Pervin'lerin katına inmiş olmalılar. Sis vardı, sokaklar nemliydi. Taşlar parlak, kaygan pırıltılı. Tarla başına çıkıp ağır ağır konuşmadan yürüdüler bir süre. Ağ caminin altındaki sokağa geldiklerinde düşüncelerini paylaştığını açıklamak zorunluluğunu duymuş gibi dönüp baktı Şahin. ''Bizim piyasanın insanı bu abi.'' dedi. ''Kafa hepsinde tın tın. Öyle binde bir. Hiçbir şey konuşmayacaksın bunlarla. Film yapacaksın. Bu gene okuyor iyi kötü.'' Güldü gündüz. Bir şey demedi. Sokağa döneceklerken durdu. "Ben gidip yatayım biraz," dedi. "Yoruldun. Şahin'in de bir yerlerde işleri varmış, yarın da koşturacakmış. Ben sizi ararım," deyip ayrıldı. Döndü gündüz, Taksim'e doğru çıkmaya başladı. Gerçekten yorgundu. Üstüne çökmüş ağırlığı atamıyordu bir türlü. Günü akşam eden, çoğu gereksiz gevezeliklerle dolu çalışmadan değildi bu yorgunluk. Kendini koca bir yığının altına yapayalnız itilmiş görmekten geliyordu. Doğruları tek başına bir yük gibi taşıyacaksın, bölüşmenin mutluluğu varken. Hiçbir şey konuşmayacaksın bunlarla, film yapacaksın. Ne konuştum ki zaten? Biz içerideyken çok şey değişmişti dışarıda değil mi? Adlardan bile korkuluyor daha. Addan değil yalnız, işçi sınıfımız filan dedik ya. Ne güç işe koşulmuş. Uzun saatler uyuyamadı o gece. Ertesi gün de taşıdı o ağırlığı. Madam yoktu. Kınalıada'daki akrabalarına gitmişti sabahtan. Evin ıssızlığı içinde gezindi, okudu, uyudu bir süre. Geceden beri çiseleyen yağmur da evden çıkmak isteği bırakmıyordu. Çalıştıkları öyküyü düşünmeye çalıştı, olmadı. İsteksizdi. Yüreğine bir ölü uzanıvermiş sanısıyla irkildi birden. Ayıpladığımız, ötesi, taşladığımız şeyler, böylesine kırık dökük olmak ancak karamsar bir dünya görüşünden doğar. İki eşeğin eşekliği çıktı diye sana ne oluyor? Bunların hepsi iyi, güzel de ben yarın o kızla bir konuşup, tutunacak dal arama çabası bunlar. Tutun bakalım, inandığın sapasağlam doğrulardan daha güçlü tutunacak bir şey bulabilirsen, bölük pörçük uykulu bir geceden sonra yağmur altında dolmuşa atlayıp da Şişli'de muayenehanenin bulunduğu hanın önünde inerken kendine kırgındı. Üstünde çalışma giysileriyle kapıyı açan Pervin'in gülümseyen yüzü, günaydınlı, hoş geldinizli, sıcak el sıkışı, beklediğinin üstünde içten karşılanış, bir şeyleri kımıldatmaya başladı. Daha doktor bey gelmemiş, bir koridorun başındaki küçük odasına aldı gündüzü. Arka bahçeye bakan bir pencere, aygıtlar, ilaçlar olan bir cam dolap, telefonlu masa, sandalye, koltuk, aynı sıcak ilgiyle. "Sağlığınızda yeni bir durum," dedi Pervin. Toparlandı gündüz. "Yo," dedi. "İyiyim." Gülümseyerek bakışırlarken az kalsın bozacaktı bu oyunu. "Bir bokum yok benim kızım. O dediğim hastalığı geçireli 20 yılı aştı. Pis boğazlıktan ara sıra sindirimimi bozuyorum. Bağırsaklarım tutmuyor." "Tamam, onu söyle de bağırsak filmi desin karı. Lavmanlar yapıp demir aygıtlar soksunlar kıçından." "Ben de sizinle konuşmak istiyordum." Söyleyince kızardı Pervin. Yüzüne ateş bastı dedikleri. Gülmeye çalıştı. Evecenlik gündüze de geçmişti. "Hay yaşayasın. Ben de istiyorum da böyle senin istemen." "Sevinirim," dedi. Bir zil sesiyle fırladı Pervin. Kapıydı. Birilerini aldı içeri. Koridorun ucundaki bekleme odasına gönderdi. Daha odaya girerken telefon başlamıştı. "Doktor bey 11'de efendim." Kapattı. Bir sessizlikte yüz yüze geldiler gülümseyerek. "Nerede kalmıştık?" "İşiniz kaçta bitiyor?" "Benim mi?" dedi Pervin. "Başka kim var burada?" Zaman kazanmak için düşünmeden söylenen bu sözü gene telefon zırlaması izledi. Gene aynı konuşmalar. Kapatınca "görüyorsunuz" der gibi yakınarak baktı. "7'de filan," dedi. "Benim de," dedi gündüz. "Akşam birlikte yiyebilir miyiz?" Gene kapı, gizleyemediği bir sevinçle fırlamıştı bu kez. Kapıdan çıkarken "olur," dedi gülerek. Orta boylu, sıska da, sivrice göbek, gözlüklü bir adam geçti koridordan, Pervin'in önü sıra. Buruşuk alnına binmiş daz başının yanından boynuna sarkan ak saçlar öndeki kamburumsu gövdenin peşine düşmüş gibiydi. Doktormuş. Bir süre sonra Pervin uzandı kapıdan. "Buyurun," dedi gündüze. Bir ısı düşüklüğü olmuştu sanki birden her şeyde. Odasında doktorla bir şeyler konuştu Pervin, çıktı. Koridorda bekleyen gündüzü ölü bir ışığın kararttığı serin röntgen odasına aldı. Soyunmasını söyledi. Röntgeni hazırladı çabucak. Gündüzü aygıttaki yerine geçirdi. Dirsekler şöyle. Artık güleceği de gelmiyordu gündüzün. İşi bayağı ciddi. Doktor girdi. Işığı söndürüp aygıtı çalıştırdılar. Solu kalın. Daha derin. Göğsünüzü şöyle. Sesi de ne incecik bu adamın. Pervin'inki daha kalın. Evire çevire bakıyordu doktor. Pervin de yanı başında. Şimdi ne diyeceğim ben herife? Bakalım o ne diyecek? Sağda mı geçirmiştiniz? Evet, dedi gündüz. Bildi, yoksa. Ne kadar oluyor? 5-6 yıl filan. Biraz daha inceleyip baktı, durdurdu Aygıt'ı. Sönük ışık yandı kapıya yönelirken. Geçmiş olsun dedi doktor. Kaygılanacak bir şeyiniz yok. İyisiniz. Sağ olun. Utanmıştı biraz. Kuruntu ettiğime vermiştir. Niye numara yaptı desin? O da hoş değil. Giyinip çıktı. Pervin'in peşi sıra. Koridorun sonunda küçük odaya girdiler. Masadaki kağıtları toparlayan Pervin'e. Sağ olun dedi. Borcumuz? Gülümsedi Pervin. Borcumuz yok dedi. Duraladı. Gündüz bir şeyler demesine kalmadan. Doktor bey sizden ücret dileğinde bulunmuyor dedi Pervin. Yazar olduğunuzu söyledim. Pervin'in gösterdiği incelik şaşırtıcıydı. Ne diyeceğini bilemedi. Kızaracaktı neredeyse. Estağfurullah filan mı denir. Toparlandı. Akşam nasıl? Bekleyecek vakti yoktu Pervin'in. 7:30 filan olur mu dedi elindeki kağıtlarla kapıya yürürken. 8. Ben gazeteden ancak. 8'de aşağıda. İsterseniz telefon edin. Başka bir yerde de olur. Kusura bakmayın. Doktor zile basmıştı. Pervin'i çağırıyordu belli ki. Sımsıkı el sıkıştılar. Her şey için sağ olun dedi Gündüz. Çıktı. Caddeye indiğinde yenilenmiş buldu kendini. Birileriyle çabucak oynayıp bitirdiği bir oyunun sonunda. Ne sonu? Perde arası bu. Oyun yeni başlıyor. Oyunu ben başlattım. O sürdürüyor. Yo, başlatan da o, sürdüren de. Benimle konuşmak istiyormuş. Çok rahat bir kadın. Kolay kadın. Beni de hep böyle kadınlar bulur. Feriha. Feriha'nın hizmetçisi olamaz bu. O kadar da değil. Aslında güzel çizgileri. Bakıyorsun öyle bir ağır basmış ki. Beni röntgene sokarken çıplak omzumu tutup da başını yana doğru sert çevirince bakışı, topuzu, güzel saçları var bir defa. Göğüsleri sonra. Doktor iyi ediyordur bunu. Başlama. Bir erkek böyle bir kadınla çalışacak da. Doktor da ne erkek ya. O iş belli olmaz. Benimle neyi konuşacak? Ağırdan büyümeye başladı kafasındaki soru. Beklemediği, ummadığı bir şey olmuştu aslında. Nasıl da kolay deyiverdi. Ben de istiyordum. Ama böyle küt diye söyleyemezdim. Önemli bir şey olmalı. Akşama kadar aklından geçirdiği olasılıkların hiçbirini bir yere oturtamadı. Yemeğe nereye gideceklerine de takılıp duruyordu. Pahalı da olmamalı. Tamam Nihat'cığım, satır buraya kaymış. Taksim'de buluşsak, orada bir yerlerde. Öyle bir yerleri de bilmiyorum ki. Yediğim ya köfteci, ya kebapçı, ya 4. sınıf aşçı dükkanı. Gene angara dizmişler. Ona sorarım, bilir mi? Pat diye istediğini söyleyiveren kadın her şeyi bilir. İngiltere Draliçesi. Böyle bırakalım. Akşam Sirkeci'den bindiği dolmuştan Şişli'de inerken de bu sorunların hiçbirini çözememişti. Hanın kapısına bakındı. Gelip geçenlerden başka kimse yoktu. Saat 8:05 geçiyor. Yoksa indi de beni bulamayınca. Çıkıyor işte. Hanın camlı kapısında görünmüştü Pervin. Gülerek gelip uzattı elini. Merhaba dedi. Yukarıdan bakıyordum. Gördüm indiğinizi. Sıcak elini Gündüz'ün soğuk avucuna bıraktı. Merhaba dedi Gündüz de. Gittiniz mi dedim hemen görmeyince. Gider miyim? Hay Allah, bu kadın nasıl böyle dan diye konuşuyor? Ne var bu sözde? Söyleyişi. İçtenlikle konuşuyor, kötü mü? Kötü demedik. Bankaların önünden aşağı doğru yürümeye başladılar. Hava iyice serindi. Pardösü yetmiyor artık. Paltom da yok. Bunun üstü de pek öyle. Tayyör. Soğuk değil mi? Dedi Gündüz. Gülerek dönüp baktı. Bilmem dedi. Pek üşümem ben. Sıcağı sevmem. Ben de soğuğu sevmem. Başladık anlaşmaya. Feriha da böyleydi. Buz gibi havada bakarsın odada bir donla. Siz üşüyorsanız. Yo dedi Gündüz. Ama bir yere girsek. Birden durup baktı Pervin'e. Bağışlayın dedi. Ben bir türlü bulamadım. Sizin bildiğiniz bir yer varsa gidip şöyle bir şeyler yiyip hem de. Hem de ne? Nasıl da gülüyor bu kadın böyle. Beceriksizliğimle alay mı ediyor? Bir yerde yememiz gerekli mi? Dedi Pervin. Çok acıktınızsa şuradan bir sandviç alır, yürürüz Nişantaşı'na, Maçka'ya doğru. Yol boyunca da konuşuruz. Daha iyi değil mi? Değil. Bunu önermen iyi gene de. Numara yaptığı izlenimi de vermiyor. Gülümsedi Gündüz de. Soğuklarda dolaşmama doktor izin vermiyor dedi. Bir kahkaha attı Pervin. Evet, durumunuz ağır biraz, dedi. Gülmeye başladılar. Söz gene de batıyordu Gündüz'e. Numaracı diyor ya da kuruntulu. Anladılar bir bokum olmadığını. Sürdürdü gene de. Bir de zayıf buldu doktor, dedi. Bakımsız kalmışım. Öyle sandviçle filan olmaz, dedi. Pervin gülüyordu. Öyledir doktorlar, dedi. Yiyin derler, ötesini düşünmezler. Var mı, yok mu? Duraladı Gündüz. İyi söylediniz, dedi. Ömrümde ilk kez varı yoğu düşünmeden bir lokantada yiyebilecek param var. Pervin şaşalar baktı. Bir şeyleri düzeltmek gereğini duymuştu. Gündüz bırakmadı. İlk senaryo param cebimde, dedi. Harcamaya sizinle başlayacağız. Ne iyi rastlantı, değil mi? Pervin bir şeyler diyecekti, bulamadı. Gülümsedi. Sağ olun, dedi yavaşça. Üste çıkmış gibiydi Gündüz. Daha güvenliydi artık. Bu kadından da rahat davranamazsam. Buralarda olmayacak, dedi. Taksim'e insek. Pervin belirsiz bir gülümsemeyle boyun eğer gibi bakıyordu. Karşıya geçip bir dolmuşa atladılar. İnerken sağda parmak kapıda büyük bir lokanta vardı. O gelmişti aklına. Dolmuşta herkes susuyordu. Arkadaydılar. Konuşmadan indiler Taksim'e. Beyoğlu'na doğru yan yana çabuk çabuk yürüyüşlerini birden yadırgadı Gündüz. Yanlış bir şey yapıyor duygusu belirmişti içinde. Böyle şeyler gençlikte olur. Nasıl şeyler? Bir kadınla bir lokantada akşam yemeğe gitmenin yadırganacak nesi var be? Yemeğe gidiyorsunuz işte. Ben yalnız yemek mi düşünüyorum? Nasıl saklayayım? Kendimden mi saklayacağım? Ahlaksızlık da değil ki bu. Dolmuşta bacağı bacağıma değince elektriklendim. Yaslayacak mıyım? Niye? Öyleyse onu da yadırgama, yalnız gençlikte olmuyor demek bu. Vitrininde kocaman bir kış kavunu duran lokantanın kapısına gelmişlerdi. Durdu. Burası, dedi Gündüz. Girdiler. Sıcaktı lokanta. Garson pardösüsünü aldı. Geride bir masaya oturdular. Şöyle bir bakındı. Çoğu masalar doluydu. Birkaç yabancı kadın erkek vardı yakınlarındaki masada. Alman gibi. Listeyi verdi Pervin'e. Ne içersiniz, dedi. İçecek miyiz, dedi Pervin. Soru değil, olumlu yanıttı. Benim ilk senaryoyu ıslatmazsak, gülümsedi. Nasıl isterseniz, dedi. Rakı, iyi. Birden değişmiş gibiydi Pervin. Üstüne bir ağırlık gelmişti sanki. Oyuna mı başladı? Sakın kalkma öyle numaralara aklın varsa. Eski davranışların daha yakışıyor sana. Garson isteklerini yazıp gitmişti. Birden yüz yüze kalmışlardı. Gülümseyerek bakışıyorlardı. Size bir şey diyeceğim, dedi Pervin. Kesti, davrandı birden. Yalnız önce şu ceketimi çıkarayım, burası çok sıcak. Çıkardı, sandalyesinin arkasına geçiriverdi. Üstünde petrol rengi yün bir bluz vardı. Kestaneye çalan saçları, ışıltılı ela gözleriyle gülümseyen uyumlu bir resim çıkmıştı Gündüz'ün karşısına. Bu kadın aptal değil. Ne diyecek? Hemen açıklamam iyi olacak diye düşündüm, dedi Pervin. Aynı tatlı gülümsemeyle baktı bir. Ben sizi tanıyorum Gündüz Bey, dedi. Şaşaladı Gündüz. Yani şimdi tanıyor muymuş? Nedenini anlayamadığı bir sıkıntı belirdi yüreğinde. Pervin gözlerini ayırmıyordu üstünden. Yaptığı etkiyi ölçüyordu sanki. İstediğini elde etmenin mutluluğuna erişti işte. Gündüz de gülümsedi. Sevinirim, dedi. Yemeğe geldiğinize göre pek kötü tanımıyorsunuz demek. Ciddileşti Pervin. Siz de beni kötü tanımayın diye söyledim, dedi. Bir şeyler demek istedi, bulamadı Gündüz. Garson dolu tepsiyle gelmişti, sustular. İyi de olmuştu. Zaman kazandırmıştı Gündüz'e. Ben de onu kötü tanımayayım diyor. Ben onu niye kötü? Çok mu iyi şeyler düşündün? Artık öyle düşünmeyecek miyim? Nereden tanıyormuş beni? Güzel kadın bu. Birer duble rakı demişlerdi. Garson bir küçük şişe getirmiş. Özür dileyip geri götürme numaralarında İtoğlu it. Kalsın ulan. İçeriz içtiğimiz kadar. 3 kuruşu düşünecek sıra mı? Bu kız kaç duble devirdi o gece? İçmesini biliyor hem de. Tabaklarına bir şeyler alıp kadehlerindeki rakıları da sulandırınca şöyle bir gülümseyerek bakıştılar gene yüz yüze. 11. ayrımın sonu. Sayfa 110. Devamı 12. ayrımda.